Mısra-i Berceste. Tahtat, Sezai Karakoç. Dostlarımız geldi, hafif danslar geldi. Şeker verdik, aslan yeleleri aldık. 40 kapı açtık. 40 kapı açtık, mavi sakal öldü. 40 odanın içinde güzel aslanlar güldü. Sen güldün, Asya güldü. Hafif danslar geldi. Gel, kalbini saat yap odamıza. Saatin içine kutsal sözler yaz. Güneş yap aşka, güzel ölümleri, uslu ölümleri. Gel, mesut odalar içinde çözül güzel bulmaca. Güzel ve mağrur ve katil. İç dünyamı ikili susmalarla bölme. Şiir günlük konuşma dilimiz. Kıskançlığından örülme bir perde. Perdeye çarpan beş deniz. Kuvveti yok bende. İtham etmek hakkından önce. Dostlarımız geldi. Sağlam izleri var karda. Yapacaklarının yapılabileceği iyi öğretildi onlara. Ve sağlam kutular içine koydular gölgelerini. Karışık bir ses teller üzerinde Londra. Gel. Bu gece görülmemiş bir şey olacak. Yanlış bir dağın altından yanlış bir su çıkarsa, kaybolursa taşlar içinde taşlar getiren taş bir bulut, eşkıya heybesinde çizgili kayağı asıl, merhametin bildik kaynağı eşkıyalar, kıldan ince çarpık bilgileri unut. Sessiz, derin, sonsuz yaslı duvarlar önünde, türküler içinde en şen, en senin olanı söyle. Aşk kadar nazlı, saat kadar gerçek. Bir bülbül bakıyor bana doğru. Boş oda kadar tedirgin, tehlike kadar güzel. Bir bülbül içimde sedefte kaplanıyor. Payıma korkarım, eşsiz bir azap düşecek. Dostlarımız geldi, öldü büyücüler. İnsanla peygamber arası basık bir gürültü içinde korkunç ilgiler döner dolaplar. Sedef gurur ve inat içinde. Seni bana getirsin ölüm yatağımdayken kırık ayaklı tahta at.
Mısra-i Berceste'den merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Şair ve yazar Osman Özbahçe konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Özbahçe, bu hafta Cemal Süreya'nın Folklor Şiire Düşman başlıklı poetik yazısından söz edeceğiz. Ve bu yazıdan hareketle şiir-folklor ilişkisini sizlerle konuşalım istiyorum. Cemal Süreya'nın Folklor Şiire Düşman isimli yazısına Sezai Karakoç, Suç Folklor'da Değil yazısıyla bir yanıt vermiştir. Bu tartışmayla başlayalım. Tartışma hakkında dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz?
Evet, bu tartışma ikinci yeninin gizli tarihi diye bir başlık atsak biraz örtük kalmış tartışmalardan bir tanesi. Fakat akımın doğuşu, Türk şiirine yerleşmesi anlamında son derece önemli bir tartışma. İki büyük tartışması var ikinci yeni bağlamında Türk şiirinin. Birincisi bu tartışma. Fakat bu tartışma mesela 60'lı yıllardan itibaren unutulmuş, kimsenin dönüp bakmadığı bir tartışma diyebiliriz. Sadece Cemal Süreya'nın Folklor Şiire Düşman başlıklı yazısı işte kitaplarına girmesinden dolayı zaman zaman bu yazıda dile getirilen argümanlardan hareketle hatırlanıyor. Fakat Sezai Karakoç'un cevabi yazısı Suç Folklor'da Değil başlıklı yazısı. Karakoç bu yazıyı kitaplarına almadığı için kimse de bunu bir tartışma formatında hatırlamıyor. Bu tartışmanın tarihi, folklor tartışmasının tarihi 1956. 1956'da iki yazıyla sınırlı bir tartışma bu. Cemal Süreya yazıyı yazar, Sezai Karakoç karşı yazıyı yazar. Daha sonra olay kapanır. Fakat 1958'de asıl büyük tartışma var. Sezai Karakoç'un Edip Cansever'in şiiriyle ilişkili yazısına edebiyat ortamının verdiği tepki, Karakoç'un onlara cevapları, Cemal Süreya'nın onlara cevapları. 58 tarihini şunun için telaffuz ettim. Yani bu 58'deki tartışma bitinceye kadar, o yıllarda Cemal Süreya'nın da ilk kitabı çıkar, Üvercinka. İlk kitabın yayın tarihini baz olarak alabiliriz. O tarihe kadar Sezai Karakoç ve Cemal Süreya adeta tek kişiymişçesine edebiyat ortamına karşı ikinci yeni akımını savunan, alanını genişletmeye çalışan bir tavır içerisindedirler. Folklor tartışması da bunun en somut göstergelerinden birisidir. Fakat belki de birçok insanın farkında olmadığı şöyle bir durum var. Bu tartışma biraz danışıklı dövüş İpek Hanım. Yani Sezai Karakoç'la Cemal Süreya'nın daha önce anlaşarak bile bile başlattıkları bir tartışma. Bunu Karakoç hatıralarında yazdı. 80'li yıllardan itibaren Diriliş Dergisi'nde Sezai Karakoç hatıralarını yayınlamaya başladı. Belli bir noktaya kadar da getirdi hatıralarını. Üniversite yılları, üniversiteden sonraki aşama bu hatıralarda anlatılıyor. İkinci yeni günlerine ilişkin hatıralarında bir yerde Sezai Karakoç diyor ki 1955'te Şiir Sanatı isimli bir dergi çıkarıyor. Orada Cemal Süreya ile birlikte iki sayı çıkıyor bu dergi. Üniversite öğrenci harçlığıyla çıkan, ekonomik nedenlerden devam edemeyen, kapanan bir dergi. Burada Karakoç ve Süreya birliktedirler. Fakat bu dergi devam etmediği için Karakoç bizim diyor yazacak yerimiz kalmamıştı. Bizim derken kastettiği kişi Cemal Süreya. A dergisinden bize yazı teklifi geldi diyor. Biz de Cemal'le birlikte bu yazı teklifini değerlendirelim dedik. Ve yeni şiire ilişkin bir takım argümanlar, hatta teorik düşünceler geliştirilmesine vesile olur ümidiyle bir tartışma başlatalım dedik. Cemal bu yazıyı yazdı. Ben de buna karşı yazıyı yazdım veya yazacaktım diye biz daha önceden anlaştık. Daha sonra bu tartışma başladı. Fakat öyle bir şey olur ki bu tartışmada, hani danışıklı dövüş gibi bir tabir kullandım. Yazılar yayınlandıktan sonra böyle hani şaka kavgaya döner ya,
evet,
ciddileşir ya. Hı hı. Burada da biraz öyle bir şey oluyor. Çünkü ilk kitap bağlamında Cemal Süreya ile yapılan söyleşilerden birisinde veya ilk kitap öncesinde, tarihi tam olarak hatırlayamayacağım, Cemal Süreya'nın yine A dergisinde bir söyleşisi var. O söyleşide soru şöyle: Sezai Karakoç sizi bitirdi diyorlar, buna ne diyorsunuz diyor. Yani öyle bir cevap verdi ki size, sizi bitirdi. Cemal Süreya da kızgın bir üslupla mesela bu soruyu cevaplar. Hatta o soruda Sezai Karakoç'tan yakınır, şu anlamda yakınır. Sezai Karakoç gibi bizim edebiyatımızı, dünya edebiyatını bilen, yakından takip eden bir insan beni anlamazsa, daha işin başında anlamazsa beni kim anlayacak? Karakoç beni anlamadıktan sonra, o tabii Sezai diye konuşuyor yakın arkadaşlıklarına binaen. Sezai beni anlamazsa beni kim anlayacak şeklinde bir tepki gösteriyor. Belki bu tepki de o baştaki danışıklı durumun içine dahildir, bilmiyorum. Ama bu arka planı bilmeyen normal bir okuyucu bunları okuduğu zaman Cemal Süreya çok kızmış yorumunu yapar.
Aslında yazı amacına da ulaşmış görünüyor. Çünkü evet, yıllar içerisinde de edebiyat çevreleri tarafından geniş yer bulmuş.
Evet.
Eleştirilerinde hedefi olmuş, evet, bir yazı. Şimdi yazının içeriğinden söz edelim Osman Bey. Folklor Şiiri Düşman yazısının başlığından da anlaşılacağı gibi Cemal Süreya şiirde halk deyimlerinin ve folklor unsurlarının fazlaca kullanılmasından yakınmış.
Evet.
Bu yazıda bahsedilen folklorla kastedilen nedir?
Ben mesela bugün, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra bugün, folklordan bu yazıda ne kastedilmiştir gibi bir soruyla muhatap olduğumda klişe diye cevaplarım bunu. Mesela doğrudan folklor diye cevaplamam.
Halk edebiyatı denilebilir mi?
Yani halk edebiyatı tabii ki Cemal Süreyya'nın yazıdaki kastı halk şiiri, halk edebiyatı, deyimlerimiz, atasözlerimiz, bunlardan yararlanma. Cemal Süreyya bunlardan yararlanmamak lazım. Yani bunların antisi bir tavır, karşıtı bir tavır geliştiriyor. Fakat bugün mesela bu yazıyı yeniden yorumlamak icap ettiğinde biz bu folklor kelimesini klişe olarak algılamamız lazım. Yani klişe ifadelerle şiir yazıyorsanız, şiirinizi örüyorsanız bunun bir anlamı yok. Cemal Süreyya da 50'li yıllarda klişe kelimesi yerine folklor kelimesiyle bu cümleyi kuruyor. Fakat bence Cemal Süreyya'nın da Sezai Karakoç'un da bile bile bu tartışmayı başlatmalarının somut bir sebebi daha var. Arka planda kalan bir sebep bu. Bu bir öncülük tartışması. Entelektüel iki kişinin masaya oturup folklor şiir bağlantısını tartışmıyorlar bence. Çünkü Cemal Süreyya'nın yazısında açık hedef Oktay Rıfat. Oktay Rıfat'ın Perçemli Sokağı. Cemal Süreyya böyle çok doğrudan ifadelerle, hatta daha sonraki yazılarında karşılaşmayacağımız ölçüde doğrudan ifadelerle Oktay Rıfat şiirini tabir caizse yerden yere vurur. Ona bütünüyle karşı çıkar. Yani şiir böyle olmaz, bunun tam karşıtıdır anlamında karşı çıkar Oktay Rıfat'a. Sezai Karakoç yazısında daha soğukkanlı, serinkanlı bir tavır takınır. Fakat olayın asıl sebebi şudur. O yıllarda Oktay Rıfat Perçemli Sokağa bir ön söz yazıyor ve bu ön sözle de yeni şiiri, bizim ikinci yeni dediğimiz şiiri akımı başlatan kişi rolüyle üstlenmeye çalışıyor. Sonraki yıllarda Cemal Süreyya ile yapılan söyleşilerden birinde rastlamıştım. Oktay Rıfat'ın o Perçemli Sokak'ta yayınladığı şiirlerin birçoğu dergilerde yayınlanmamıştı diyor Cemal Süreyya. Yani belli bir şablona göre oturup seri üretim yapıyorsunuz. Sizin kitap çıkarma, yayınlatma gibi imkanlarınız da var. Karakoç ve Cemal Süreyya üniversite öğrenciliğinden yeni çıkmış, hayat gailesiyle boğuşmaya hazırlanan genç insanlar, öyle yayın dünyasıyla, edebiyat dünyasıyla Oktay Rıfat kadar bir bağları yok. Siz kitap çıkarma imkanınızı akımı üstlenme doğrultusunda kullanıyorsunuz. Mesela o zaman Cemal Süreyya şuraya oturuyor, diyor ki arkadaş, bu akımın gerçek sahibi biziz. Sen değilsin. Yani Oktay Rıfat'a bu anlamda karşı çıkıyor. Bu anlamda karşı çıkarken yazısında geliştirdiği argümanlarda da %100 haklı Cemal Süreyya. Mesela Cemal Süreyya diyor ki siz folklor eşittir şiir yapıyorsunuz aslında diyor. Şiirinizde o kadar çok deyimlerden özellikle yararlanıyorsunuz ki. Oysa diyor bizim yazdığımız yeni şiir, mesela bu yazıda çok ünlenen bir cümle vardır. Şiir geldi kelimeye dayandı diye.
Yazı zaten bu cümleyle başlıyor.
Yazı zaten bu cümleyle başlıyor ve bu cümle hem modern şiir hem ikinci yeni bağlamında çokça tekrarlanan bir cümle. Siz diyor kalıp ifadelerle yazıyorsunuz. Deyimlerle şiir yazıyorsunuz. Yeni şiir ise tek başına kelimelerle. Hatta diyor kelimeyi verili anlamından uzaklaştırma, verili anlamını genişletme, yeni aşamalara evirme, zorlatma da dahil olmak üzere kelime diyor. Oktay Rıfat gerçekten de mesela Garip aşamasından sonraki şiirlerinde Cemal Süreyya'nın bu yazısında ifade ettiği gibi folklordan fazlasıyla yararlanmıştır. Burada da Oktay Rıfat parantezi açarsak eğer net bir çelişki görebiliriz. Yani Garip'ten daha yeni çıkmış, Garip'in de normal şartlar altında karşı olduğu bir tavrı en geniş anlamda kullanmaya başlamış. Aynı şekilde Oktay Rıfat'ın şiirlerinde somutlanan davranışla hiçbir alakası olmayan başka bir şiiri de ben başlattım, benden etkilendiler anlamına gelebilecek bir hareketle üstlenmeye kalkıyorsunuz. Aslında peş peşe 3 tane çelişki var. Birbiriyle çelişik durum var. Buna karşılık Sezai Karakoç yani Cemal Süreyya'ya biraz daha rahat ve sakin olmasını öneren bir yazı yazar.
Cemal Süreyya yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide de Oktay Rıfat'tan söz etmiş. Evet. Şöyle diyor, folklor şiiri düşman yazısının folklorun kötüye kullanılmasından söz ediliyordu. Özellikle Oktay Rifat'ın o dönemdeki şiiri ele alınıyordu. Bu çarpıtırıldı ve folklora ben düşmanımmışım gibi bir sonuç çıkarıldı. Bizim vardığımız sonuca ulaşıyoruz aslında.
Evet, fakat ben folklora düşmanmışım gibi bir sonuç çıkarıldı cümlesi Cemal Süreya'nın folklor şiire düşman yazısından çıkar. O yazıda gerçekten yani yeni şiirin folklorla işi olmaz anlamında bir yazı. Yani Süreya beni yanlış anladınız yapıyor ama doğru anlamış insanlar. Tabii ki mesela özellikle ilk kitaptan sonra Cemal Süreya'nın mesela ikinci yeni içerisinde folklordan en çok yararlanan şair olduğunu bile ileri sürebiliriz. Yazılarında Yunus Emre'ydi, Karacaoğlan'dı, Pir Sultan Abdal'dı. Yani geniş bir şekilde hem de yararlanan bir şair.
Değerli hocam, bir şiir aramız var.
Tabii ki.
Söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin. Cemal Süreya. Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin, ne güzel biçmişti gök ekinini. Düşman müşman girmeden araya, dolanıp bütün yukarı illeri, toz duman içinde yollar boyunca canından sızdırmıştı şiiri. Vasfı halinde öyle esrikti, acı dirliği aşık paşanın. Günlük gibi havayı doldurdu, sevginin ve kimyanın öğretisi. Bursa'da otlar ağaçlar arasında kim yazdı günün aydınlığın o diri o insan yüzlü beratını? Başka kim yazdı Emir Sultan'dan ve Balım Sultan Urum abdallarından? Baba dostlarıyla, kadınlarla bir takım ilişkilerden sıyrılarak, çıkarak karı kocalığın dükkanından. Tuttu aynasında kızıl deliği, yağmur altında sicim gibi parasını serperken havuzlara, aşık garip unutmuştu kendini. Aklını fikrini takıp Mecnun'a, oralarda sevgili bir küfür gibi, son yükselişi gibi bir sesin, demirin, taşın yergisiyle dolu, o çimenleri yeşerten nara, o dalga dalga yayılan anamın içi gibi ovalara ve indi mi birdenbire inen sımsıcak bir şafak gibi dağlara. Süt beyaz, ayvaz kan kırmızı kör oldu. Sanki şu kısacık hayatında sevdin ve yaşadın kelimeleri. Bir gün bile düşürmedin kalbinden yarana bastığın o büyülü deyimi. Niye mi koşarsın böyle ufka doğru? Pir Sultan mı ısmarladı seni? Kızılırmak'tan öte Sivas'a doğru. Yeryüzü, gökyüzü ve sabah vakti. Bilece uçarsınız hastanız ulu. Alnında, göğsünde, parmak uçlarında, kan pıhtısının ısrarlı bakışı, siyaset meydanı hınca hınç dolu. Ustamın gözlerindeki son damla mavi, takılıp kalmış kirpiklerine, perçemi uysalca dolanmış dar ağacına. Uzakta kavaklar kuşku sorulu, bir tambur dehşeti sazında, hazırlar kaderini Kadı Burhanettin'in. Olsa da bir gün Sivas'a sultan, fışkıracaktır kanı bir tuyu gibi. Azeri ağzıyla koçlara devran, bir tuyu gibi elemsiz, bir fıskiye gibi. Başı omzundan kaydığı zaman, sanki gözlerinle görmüştün 57'de. Babanın parçalanmış beynini, kağıt bir paketle koydular mezara. İstesen belki elleyebilirdin de, ama ağlamak haramdı sana. O günler istesen de, istemesen de boğazında buruldu, kaldı Türkçe. Mevsimlerin tülüne sarılı halde, yıllarca dinlendirdin acını. Utandın, ondan korktun bir bakıma. Sakladın geleninden, gideninden. Ve sen daha nice rastlantılarla, nice suçsuzun başında bulundun ki, göğe urmak ister göz bebekleri. Nice şair, nice duyarlılık elçisi. Zehir kazak, zıkkım gedai. Bir buğday yüzlü zülfü dolaşığın, özlemiyle karmış doğanın buyruğunu. Kütüğü nakıştan beter olmuş. Nar çiçeği karaca olan, yaz kış yapraklığı deli boran. Ezilmişin tutanakçısı kaba sakal. Dördüncü Murad'ın çılgınlığıyla Yeniçeri bedenine nişanlar vuran. Seyrek asker, kayıkçı kul Mustafa. İşgal acılarından mavi bir lirizm çıkaran. Maliyeci şairlerin ilki Bayburtlu zihni. Ve sürgün şairlerin ne ilki ne de sonuncusu. Yiğit ve açık Türkmen Dadaloğlu. Kamu kuşların 7000 yıl tam bir danışmentlik içre uçtuğu ve gülün tek bir solukta köy köy dağılıp kahverengi de kent kent kırmızıda toplandığı gül şehri. Kim bu gül şehri? Öksüz Emrah kim? Şems Banu ne olacak? Kişver Kişan nere kalesi? Ya Ulu Cami'nin ünlü romancısı? Yalvaçlara kimlik kağıdı dağıtan, çeki düzeni unutulmaz Süleyman Çelebi? Sen işte bunlarla bildin Türkçeyi. Bunlarla gelen giden obayı sevdi.
Cemal Süreya'nın Folklor Şiiri Düşman yazısından söz ediyoruz. Sayın hocam, Cemal Süreya bu yazısında şiirde asıl olan hikaye etmek değil, kelimeler arasına kurulacak şiirsel yüktür görüşünü ileri sürüyor. Bu düşünce Süreya'nın belki de en önemli çıkışıdır. Cemal Süreya'ya göre şiirsel yük neleri kapsar, ne anlamalıyız?
Bu cümle aslında bizi doğrudan Ahmet Haşim'e götürmeli. Çünkü Haşim de aynı şekilde şiirde asıl olan hikaye etmek değil. Hatta bu o günkü ifadesiyle duun şairlerin, yani seviyesi düşük alt değer şiirlerin ve şairlerin işidir. Önemli olan kelimeler arasındaki insicamdır. Yani akış, uyum ve bu uyumdan çıkacak müziktir gibi bir yaklaşımı vardı. Cemal Süreya da bu kalıp ifade diyebileceğimiz deyimler ile şiir yazan Oktay Rıfat'a diyor ki, yani şiir birim olarak kelimeyi esas almalı. Kelimeyi esas aldıktan sonra bununla bile yetinmemeli. Kelimeyi yeni anlamlara açılacak kapılar şeklinde algılamalı. Anlamını kelimenin anlamını zorlatmaya çalışmalı ve buradan doğacak bir akış, yeni bir psikoloji, yani yaşanan günü, çağı, dönemi, insanı karşılayacak bir şiir ancak böyle elde edilir. Yani şiir artık oturup manzum hikaye anlamında folklordan, masallardan, destanlardan yararlanan, bunları çoğaltan bir anlayış değildir şeklinde bir tepki gösteriyor. Tabii Haşim'den farkı müzik ısrarı veya vurgusu yapmaması. Tabii, buna uyar. Karşılık şiirsel yük kelimelerin birbiriyle ilişkisinden veya akıştan doğar gibi bir şeyle yetinmesi.
Yani halk deyimlerini tek yönlü söz varlıkları olarak kabul etmiş diyebiliriz.
Yani Cemal Süreya çok haklı. Siz diyor halk deyimlerini şiirinizde kullandığınızda o deyimin donmuş, kalıplaşmış anlamı neyse sadece o olabilir. Yani siz onu kırıp parçalamalısınız. Yeni bir şey elde etmek için, yeni bir anlam, akış elde etmek için onu kırıp parçalamalısınız. Yeni şiirin yönü burada diyor. Yani siz bir de gelip bize öncülük etmeye çalışıyorsunuz demek istiyor aslında. Ama bütün saygısıyla ifade ediyor bunu.
Efendim, Cemal Süreya'nın bu iddialarına karşın Yunus G. Süt Dişleriyle Türkçenin başlıklı şiirini ve daha pek çok halk şiirini ve halk şairlerini örnek alarak yücelttiği şiirler yazdığını biliyoruz.
Evet.
Zaman içerisinde de sizce düşüncelerinde bir değişiklik olmuş mudur Cemal Süreya'nın ve kendi içerisinde bir takım çelişkiler barındırıyor mu?
Zaman içerisinde bence değişiklik olmuştur. Folklor anlamında değişiklik oldu. Yoksa modern şiir anlamında değil. Çünkü o gün genç insanlar olarak hem Sezai Karakoç hem Cemal Süreya hangi şiiri savunuyorlarsa buna sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Fakat Folklor'da Cemal Süreyya'nın o gün için o yazıyla sınırlı olmak şartıyla tavrı şudur. Folklorla kişilik kurulamaz, üslup edinilemez. Çünkü folklorda kelime kalıpları o donmuş, yerleşmiş anlamıyla gelir şiire oturur. Buradan da siz size özgü yeni bir üslup çıkaramazsınız diyor. Sezai Karakoç zaten Cemal Süreyya'ya karşı yazısında Cemal Süreyya'nın folkloru deyimlere indirgemesine karşı çıkıyor. Ve diyor ki folklor çok geniş bir alandır. Yani bunun içine masallar girer, destanlar girer, türküler, işte halk arasındaki söylentiler, ninniler, birçok şey girer diyor. Çok geniş bir alan ve herkes folklordan yararlanır. Folklordan yararlanmayan insan bile yoktur. Bizler en nihayeti toplumumuzun ürünüyüz. Toplum da folklordan büyük ölçüde, önemli ölçüde yararlanır. Sen diyor yazında folkloru klişeye, deyime indirgiyorsun ve kalkıp folklor şiire düşman diyorsun. Dolayısıyla folklor şiire düşman değil. Folkloru rahat bırakalım, kendi halinde bırakalım gibi ifadeleri de var. Tabii ki mesela o günden bugüne folklora bakış açısı itibariyle Sezai Karakoç'un fikirleri değişmemiştir. Ama bu yazıdan sonra zaten siz de biraz önce ifade etmiştiniz, beni yanlış anladınız diyen Cemal Süreyya görüşlerini Karakoç'un folklor tanımı anlamında değiştirmiştir. Rahatlıkla böyle söyleyebiliriz.
Bu yazı, Folklor Şehri Düşman başlıklı yazı hem döneminde hem de yıllar sonrasında pek çok sert eleştirilerinin de hedefi olmuş. Kendisi de daha sonradan tam anlaşılmadığını kabul etmiş. Bunun sebebi nedir sizce?
Folklor Şiire Düşman yazısı ikinci yeniyi merkeze aldığımızda bu akımın poetikası diyebileceğimiz örneklerden birisi. Yani biz Folklor Şiire Düşman'ı okuyarak ikinci yeni akımına ilişkin, bu şiirin özelliklerine ilişkin, doğasına ilişkin, hatta bu kelime ve kalıp ifade karşılaştırmasından hareketle tekniğine ilişkin birçok sonuç çıkarabiliriz.
Temel poetik metinlerden biri diyebilir miyiz?
Evet.
İkinci %100. Yeni akımını anlayabilmemiz için.
Onun için tekrar tekrar bu yazıya dönülüyor. Ve Cemal Süreyya'nın fakat bu yazıda savunduğu folklora karşı çıkma anlamında savunduğu görüşlere mesela teknik olarak modern şiirle bağ kuran herkes evet der. Yani Cemal Süreyya'nın oradaki tek sorunu folkloru deyime indirgemesi veya deyimlerle, kalıp sözlerle eşitlemesi, bunun dışında harika bir yazı.
Poetik metinler kaleme alan ikinci yeni şairleri, genel bir topluluk poetikası ortaya koyma davranışından ziyade kendi pencerelerinden şiirin belli ilkelerini ortaya koymaya çalışmışlar. Evet. Örneklerini de inceledik sizinle tek tek. Bugüne kadar hep ikinci yeni şairlerinin metinlerinde şiir sanatını ele alış şekillerindeki farklılıklardan söz ettik, evet. Sayın Özbahçe. Şiir sanatlarında bir ortaklık var mı? Onları bir araya getiren unsur nedir?
Aslında büyük planda yazdıkları şiir ve şiirde kullandıkları teknik, şiiri algılayışları ortak. Fakat herkes, her şair yazdığı şiire kendi karakterini, kişiliğini getiriyor. Kendi üslubuyla geliyor gelen ve hayata ve insana bakış açısını diğer şairlerden farklı olarak ifade ediyor. Farklılaşma böyle. Ama temelde şiiri algılamada bir ortak nokta var. Yani Sezai Karakoç, Cemal Süreyya yeni şiir diye adlandırılan bir şiir anlayışı geliştiriyorlar. 56'da yanılmıyorsam bu şiire ikinci yeni adı veriliyor. Fakat ikinci yeni adı verildiğinde o yeni şiirin öncüsü ve teorisyeni Karakoç ve Cemal Süreyya'dır. Akım olarak çıkıyoruz gibi bir dertleri olmadığı için bu şiirin doğasına ilişkin yazılar yazmıştır bütün ikinci yeni şairleri. Mesela Sezai Karakoç'un Dişimizin Zarı ve Galile Denizi başlıklı yazıları doğrudan ikinci yeni poetikası olarak okunabilir. Turgut Uyar'ın Çıkmazın Güzelliği doğrudan ikinci yeni poetikası olarak okunabilir. Cemal Süreyya'nın Folklor Şiire Düşman yazısı doğrudan ikinci yeni poetikası olarak okunabilir. Bu yazılar hem kendi içlerinde yazı, şiire ilişkin yazı anlamında son derece sağlam, düzgün yazılardır. Hem de ikinci yeni modern şiirimiz bağlamında muhakkak başvuru kaynağı olarak dönüp bakılması gereken yazılardır.
İkinci yeni şairlerini bir araya getiren bir edebi hareketin içerisinde görme yeten unsurun hepsinin tek tek bir başkaldırı içinde olmaları, muhalif duruş sergilemeleri şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz de katılıyor musunuz bu düşüncelere?
Bu bence zorlama bir yorum. Tam tersine ikinci yeni şairleri başkaldırmadıkları için, yani siyasetle ilgilenmedikleri için sık sık eleştirilmişlerdir. Hatta 60'lı yılların sonuna kadar 50'li yıllardan başlayıp ikinci yeni artık Türk şiirinin, Türk edebiyatının böyle kanıksanmış normal bir akımı ekolü olarak algılanıncaya kadar bu şekilde eleştirilmişlerdir. Bu eleştirileri 50'li yıllarda mesela Atilla İlhan başlatmıştır diyebiliriz. Siz topluma, toplumun sorunlarına ilgisiz davranıyorsunuz. İşte siyasete ilgi göstermiyorsunuz. Hatta Mehmet Fuat mesela ikinci yeni yazılarını topladığı kitabında bunu birçok yazısında ifade ediyor. Fakat onlara ilk taşı atan hiç günahsız olan atsın diye bir şey var. Yani bu eleştiriyi ilk kez yönelten Atilla İlhan'dır. Bu da onların üstüne yapışıp kalıyor. Fakat ikinci yeninin şiirlere baktığımızda mesela o toplumcu, gerçekçi şiir, siyasi şiir, 40'lı yıllardaki veya işte Tanzimat'taki veya işte ikinci yeniden sonra 1960-1970'li yıllardaki şiir gibi değil. Yani slogan atmak, ideolojik argümanlar ile şiiri geliştirmek, didaktik unsurlara yer vermek, böyle toplumda yaşanan sosyal bir sorunu manzum hikaye tarzında yazmak, böyle bir şiir anlayışı ikinci yeni de yok. Dolayısıyla bu sorudaki ifade bence ikinci yeniyle tam uyuşmuyor diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Mısra-i Berceste'nin bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mısra-i Berceste.